Ayrım 2.
Sonra kadının çocuğunun gözlerini gördüm. Sırtımdaydılar. Piç ne biçim bakıyordu adama. Deniz suyu iyi geldi. İyi gelmesi de mühim bir şey değil. Yalnız şunu anladım da rahatladım ki kafamdan sızan kan değil termiş. Öyle olsa deniz kıpkırmızı kesilirdi. İşte deniz suyunun yalnız bu faydası oldu. Yoksa hala şakaklarım zonkluyordu. Hala serinliğin denizin içinde terliyordum. Hala o abdesthane kokulu, serin, çok serin bir mahzen havası, gözlerini bize dikmiş mavi gözlü, elleri arpa ekmeği gibi kara ve çatlak çocuk bir duman halinde. Ama ne zaman istersem vücut haline getirebileceğim bir ruh halinde beynimle gözüm arasında bir yerde uçuyordu. Durmadan geziniyordu. Şimdi size ayna kırmamın sebebini buldum gibi gelir. Bana sen aynada kendini apaçık, bütün vuzuhuyla, çirkinliğiyle, pisliği, adiliğiyle görmüşsün. İşte onun içinde. Şiddetle hayır derim. Siz gülümser, aynada bütün insanlığı, bütün çirkinliğiyle kendi vasıtanla sezer gibi olduğun için, insanların bütün defanetlerini, sefaletlerini, vallahi de hayır, billahi de hayır. O halde sen bayağı delirmişsin diyeceksiniz. Neden böyle söylüyorsunuz canım? Bir plajın pis aynasında hiçbir şey düşünmeden şuursuzca eğilip yerden bir taş alarak, hatta o taşı denizin durgun yüzünde 4-5 kere sektirmek içinmiş gibi alarak, aynayı isteyerek bile değil, kazar da denmez, şöylece kırıvermek. Neden olmasın? Herifler koştu, ben koştum, yakalayamadılar. Neden sonra ben döndüm? Plajı apaçık gören bir ağacın altına yüzü koyun yattım. Hepsi plaj sahibinin kulübesi önünde toplanmışlardı. Yarım saat geçtiği halde hala benden bahsediliyordu. Daha bir saat öyle ayakta durdular. Konuştular, gülüştüler, fikir beyan ettiler. Sonra bir polis geldi. Mesele ona da anlatıldı. O da dinledi. O da fikrini söyler gibiydi. Ben başka yoldan vapur iskelesine gitmek için yolu çok uzun, kendimi çok yorgun buldum. Ağacın altında geceyi bekledim. Sarı bir ay doğdu. Gazinolardan sesler, kahkahalar, şarkılar gelmeye başladı. O zaman elimin saçlarımı attım ki karmakarışıklar. Tarağımı çıkarıp saçlarımı taradım. Bir sigara yaktım. Dudağıma bir vals yapıştırdım. Pantolonumun cebine ellerimi soktum. Plajın önünden ıslık çalarak herkes gibi, mesut bir adam gibi, aynayı kıran ben değilmişim gibi geçtim. 7 gün, 11 Eylül 1948. Uyuz hastalığı arkasından hayal. Uyuzluğa bir sinemanın kapısında rastladım. Ayakları çıplaktı. Büyük sarı ela gözleri aslında beyaz olduğu halde yer yer murarmış bir derinin içinden baharda badem ağacı güzelliğiyle bakıyordu. Bu çocuğu nereden tanıyorum? Bilmem. Belki de hiçbir yerden, belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce. Bir, iki değil. Her gün bütün caddelerde, köprünün üstünde, altında, çok defa bir sinemanın kapısında, üçer beşer, sirkecinin her köftecisi, her işkembecisi önünde bu yalnız gözleri kalmış mahlukat görülüyor. Bu çocuklar bir gün kaybolurlar. Sonra birdenbire bir kale kapısı açılmış gibi yine o güzel bildikleri bir sinema oyunu oynuyor sandıkları karlı, çamurlu caddeye düşerler. Uyuzlu'nun gözleri bendeydi. Hatta bir tanesini aşina bir şekilde kırptı. Surat astım. Ne yalan söyleyeyim, bu kadar sefil olduğu için yüzümü buruşturdum. Yoksa benim de içimdeki çocuk hala ölmedi. Ona bir gözümü kırpar, belki daha ileri gider, dilimi çıkarırdım. O aldırmadı, güldü. Başını öbür yana çevirdi. Gişedekileri elini uzatmakta devam etti. Bu büyük muhteşem bir eldi. Kendi ince yüzünden iki defa daha büyük bir el. Üstüne yer yer çivit mavisi bir ilaç sürülmüştü. Bilekleri cılk yara içindeydi. İnsanları sürünmemek için bir cüzamlı haliti ruhiyesiyle çekingendi. Ben cüzamlar iyi huylu olurlarmış diye okumuştum. Belki de uyuzlular da öyledir. Yanına sokuldum. Ne bu elindekiler dedim. Uyuz be dedi, bir şey değil. Uyuz ne korkunç, ne de müthiş bir hastalıktır. Hatta sevimlidir mi demek istemişti. Eline düşen çeyreğe bir baktı, yüzünü kaldırdı. İşte orada, o ela gözlerinin içinde, insanları olduğu gibi değil, olacakları gibi sev diyen bir adamın adeta fikrini okudum. Bazı sinema Türklerinde insanın içinden bir başka insanın kalkıp yürüdüğünü görülür. İçimden o romantik mahluk kalktı. Çocuğun uyuz mikrobu girmemiş gözlerine doğru ilerledi. Şu sinemaya akın akın girenlerin içinde eczacılar, doktorlar, iyi insanlar, merhametler olacağını düşündüm. Bir aralık ben de uyuza tutulduğum için bilirim. 50 kuruşluk bir kükürtlü ilacın yarısı tamamdı. Bir insan o akşam sinema gitmemeyi düşünse, matmazele 5 kuruşluk veremlere yardım pulunu yapıştırtmayan şişman madem bilet almayı verse. Bu çocuk 3 gün içinde pirupak olurdu. Beyaz derisi parlar, siyah tüyleri fışkırır, gözünün solmuş eli asla civertleşir. Morluklar uçar, güzel bir kırmızılık, büyük güzel çalışkan eller gelirdi. İyiliğe, dostluğa, sevgiye, marangozluğa ya demirciliğe koşan bir yüz. Sokakta insan yüzlerine pırıl pırıl parıldardı. Bir ses bana, sen o parayı verebilirdin diyor. İşte bütün mesele burada. Ben sinemaya gideceğimi ona bu parayı verebilirdim. Şimdi ben de herkes gibi düşünmeye başlıyorum. O parayı ben versem o yerdi. O yüzle yalancı bir saadet dünyası içindeydi. Hiç düşürülmediğini sandığı, sahiden İstanbul sokakları aransa kaç düşmüş çeyrek bulunur. Çeyrekler eline düşüyordu. Uyuzun da zararı yoktu. Yalnız yatabildiği bir yere sığındığı akşamlar, oh ne güzel kaçınılıyordu. Ben bunu yapamazdım. 65 kuruş çocuğa veremezdim. Bu sinemaya verdiğim paranın bir insanlık muhakkak surette bu iğrenç hastalıktan kurtarmak pahasına beni eğlendireceğini bildiğim halde. Ben de mücrimim herkes gibi ama uyuzdan kurtulmak için insanın bir kat daha çamaşır olması lazım. Ama bir evi, bir anası olması lazım. Ama bir de su dökünecek yeri olması lazım. 65 kuruşu vermemek için daha ne bahaneler bulacağım. Bu akşamı kendime zehir etmemek için daha neler bulacağım ya Rabbi. Uyuzlu çocuk bir cüzdanlı gibi kimseye sürünmemeye, yalnız paralarını göstermeye çalışırken orta yaşlı, şık bir kadın öyle korku, öyle dehşetle çocuğa baktı ki. İçimden o sinema numaralarındaki ikinci mahluk kadınla sanki bir cilt hastalıkları uzmanıymış gibi konuştu. Hanımcığım, ben Deniz cilt hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Derimser. Korkmayın hanımcığım. Uyuz öyle bir hastalıktır ki birkaç günlük tatlı bir kaşıntısı, hadi diyelim azabı vardır. Bunu çektikten sonra deriniz daha güzelleşir. Bütün pisliğinizi, eskiliğinizi atar. 3-5 gün sonra bir genç kız derisiyle derilenir. Tekrar sevgilinizin koluna girersiniz. O derinizi okşadığı zaman Acem halılarından, Ankara keçilerinin tüyünden alınan, affedersiniz, tuhaf bir teşbih ama kayakların buzdan aldığı o hızlı lezzeti alır. Korkmayın, bu sefer o sinema oyunu kadında baş gösterdi. Kadıncağız benim ikinci mahlukun sözüne inandı. Kendisinden şapkasız, mantosuz, çantasız bir başka mahluk kalktı. Küçücük çocuğun uyuzuna çırılçıplak sarıldı. Doğrusu bir kadın neler yapmazdı. Bir hayaldir, bir yalandır, bir korkunç yalandır ama düşünülemez mi? Bir kadın bu çocuğu alıp evine götürüyor, uyuz merhemini sürüyor, 3-5 gün evinde tutuyor, sonra isterse yine mikrobun kaynadığı, sokağa onu tertemiz bırakıyor. Doğru, yalnız hayalle geçiniyorum. Ben yalnız hayal kuruyorum. Büyük Doğu, 19 Temmuz 1946. 4 saat. Yolda bir cigara yakmak canınız istese, kibritiniz de olmasa, gidip de kimden yakarsınız? Bir yol sormanız lazım gelse, kime sorarsınız? Bir kalabalığın toplandığı yerde ne oldu acaba diye kime dersiniz? Ben öyle adamlardan biriyim. Daha çok kendisinden cigara yakılabilen, yol sorulabilenlerden olduğum için hayatımdan memnun olduğum da olur, olmadığım da. Ömrümde birkaç defa üzerime herhangi bir sualle yürüyen, gözüme sual sorulabilecek adam gibi bakan birkaç bedbahta azametli tavırda takılmadığım değil. Kim bilir ne kadar canım sıkılıyordu o gün. İnsanların içinden bu şekilde seçilmem çokluk hoşuma gitmediği halde neden böyle yaptım o adama diye üzüldüğüm çok olmuştur. Kimi de ufak çocukların cigara yakmak için yanaşmalarını içerlemişimdir. Ne tuhaf yanaşır bu çocuklar. Nasıl gözlerini kestirirler adam uzaktan? Onların da 4-5 defa ümitlerini kırmışımdır. O zaman yanılmak ne fena şeymiş anlamıştım. Bu çeşit bir yanılmaya insanoğlunun hiç tahammülü yokmuş. Cigara yakmaktan vazgeçenleri çok gördüm. Bazıları da ümitlerini hiç kırmazlar. Ben kendim kaç defa dakikalarca yol soracak adam seçemediğimi hatırlıyorum. Sonra artık seçmeye bile sabrım kalmadı. Düpedüz bir adama yanaşıp sorduğum olmuştur. Bazıları bildikleri halde göstermemiş, kimi de ne memurcasına cigaralarını uzatmışlardır. Bir saadet derecesine yükseliveren bir gülümseyişle gülmüşlerdir. Hele ümidin en az olduğu yerdeki bu dostluk gösterisine insanın nasıl teşekkür edeceğini bilmemesi ne hoş bir haldir. Mersi denir, sonra teşekkür edilir. Eyvallah denir, çok mersi denir. Çok çok mersi, tercüme edilir. Çok çok teşekkür denir. Ama şunu da bilirim ki insanoğlu tanımadığı insanoğluna bir şey sormak için 20 kişiden seni seçtiği zaman kendine göre bir takım hesaplar yapmıştır. Bu hesaplar da psikolojik hesaplardır. Bu işe hele bir de fizyonomiden anlamak gibi bir boş manasız iddia karışırsa. Bana o zaman hep yüz bilimi tezi yapan bir doçent hatırlatır. Bu zavallı doçent bakar bakardı insanoğluna neler uydurmazdı. Halbuki o insanoğlunun derin bakışı, çizgili yüzü, yüzüne bir hendesi şekilde siyah çizgilerle güzellik veren saçları tamamen aksi şeyler söylerdi. Bu derin alim bakışlarda aptallıktan, bu çizgili yüzde budala genç kız maceralarından başka bir şey yoktu. Geniş alnı çevrileyen kara saçlarında bomboş bir ömrün hatıraları bile kalmamıştı. Çoğumuz psikolojiden çakmadan, vizyonimden anlamadan da bu ilimlerin birer cahili fakat meraklısı halinde insanlara yanaşır, cigara yakar, vapur sorar, yol öğrenir, merakımızı gideririz. Bu öyle bir alışkanlıktır ki iddiası unutulmuştur. Neden bir sürü gencin arasından seçiliriz? İyi adamız da ondan mı? Sanmam. İyi adamız diye seçilmemişizdir. Kendisine sual sorulması münasip görülmüşüzdür. Yüzümüz iyi bir yüz müdür? Ne münasebet, başka bahaneler bulmalıyız. Elbisemiz mi eskimiştir, potinlerimiz mi boyasızdır? Gözümüzde hafif bir budalalık, halimizde bir tahammül, burnumuzda eğrilik, yanaklarımıza bir bönlük mü oturmuştur? Yoksa kravatımızın düğüm yerinde bir parlaklık mı vardır? Muhakkak bir şey vardır, yahut da pek averiyizdir. Otomobilden atlayıp vapura doğru seyirten bir adamı tutup sual sorulur mu? Yahut da kaşlarını çatıp ağır ağır cigara içen, halinden yeni lokantadan çıktığı anlaşılan, kerli ferli bir adamdan cigara yakılabilir mi? Üstünden başından itine akan bir yolcudan yol sorulabilir mi? Hele potinleri pırıl pırıl boyalı bir adama, sokakta toplanmış kalabalığın niçin toplandığını sormaya cesaret edebilir miyiz? Bu böyle olmadığı halde benden cigara yakılmasına, yol sorulmasına çok az kızarım. Bazen sevgilim seni görmeye gittiğim zamanlar bana yol sorulursa gidip potinlerimi boyatırım. Üstü başı muntazam, hali tavrı pek şehirli birinin benden cigara yakmasını sevmem. Neden derseniz birçok adamdan cigara yakmaya cesaret edememiştir. Bu adam da onun için. Halbuki hiç de cesaret edilemeyecek şey değildir. Onlardan utanmıştır, benden utanmamıştır. Buna içerlerim doğrusu. Madem ki ayıp olmasa bile hafifçe garip bir şeydir. Birçok insana yapılamayacak bir harekettir. Ben neden seçileyim? Buna karşılık hiç düşünmeden, hesap etmeden yol soran köylü, saf, psikoloji ve fizyonomi cahil olanlardan hoşlanırım. Onlar sorsunlar, içlerinde gizli, hesaplı düşünceler yoktur onların. Hatta şu her tarafından temizlik ve azamet akan, şişman adama bile sorabilirdi bu adamcağız. Ben bir tesadüfüm, yani her insan gibi bir insanım. Sevgilim, hikayeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız. Ama ne yapayım, kibritim olmadığı zaman cigarasından cigara yakılmaya müsait adamı nasıl aramam? Cigara içmekten vazgeçilebilir mi? Hikaye yazmaktan da kör olası vazgeçemiyoruz. İşte bir müddettir ben de elimde cigara adam arıyor gibiyim. Ne kadar üstü başı düzgünler, suratı ciddiler, hali azametler içinde kalmışım ki bir türlü hikayeme yanaşamıyorum. Bak yine hatırıma geldi. Cigara yakılmaya, yol sorulmaya ne münasip görülmek ne de münasip görülmemek iyi bir şeydir. Tuhaf değil mi? Dikkat edersen sevgilim, her iki cins insanda da bir iki aşırılık vardır. Birisi azametli ise ötekisi pek düşkün, birisi kılıklı ise ötekisi kılıksız, birisi mağrursa ötekisi laubali, birisi temizse ötekisi pis. Bu işin ortası yok sevgilim. Ne intihap edilmek, ne intihap edilmemek isterim. En iyisi rey vermek galiba. Onun da bir vebali var. En iyisi sevgilim, kibrit sahibi olmak, yolu iyi bilmek, planı çizmeden yola çıkmamak. Ne hakkımız var değil mi sevgilim, herhangi bir adam hakkında peşin hükümler sahibi kesmeye? Gelelim hikayeye. Vapur bekliyordum. Hayır, vapur da beklemiyordum. Evime gitmek için yanlış söyledim. Gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum. Bu gece sessiz, kimsesiz köyümde patlayacağım içimi doğuyordu. İstanbul'da kalmak, geceyi içki içip sizi düşünerek geçirmek daha münasipti. Ne çare ki daha vapur iskeledeydi. O gitmeden ben de bulunduğum yerden ayrılamazdım. Nihayet vapur kalktı, ben de ferahladım, bir cigara yaktım. Kibritim de vardı. Karşımda bir köşede gençten bir adam oturmuştu. Elinde bir kağıt tutuyordu. Kağıda dalmış gitmişti. Yolcu salonu bir ara boşalmış, yine dolmuştu. Elindeki kağıda bakan adam kafasını kaldırdı. Etrafı bir gözden geçirdi. Ben maksadını anladım. Bu kağıttan bir şey anlamıyordu. Birisinin onu anlatması lazımdı. Gözümü ondan ayırdım. Başka yerlere diktim. Bir kadının bana bakmayan gözlerine daldım. Seçilmek, şu kadar kişinin içinden ne maksatlı olduğunu pek bilmediğim şekilde seçilmek bu sıra sinirime dokunuyordu. Ama bir ara aklıma o kağıttan anlayacak bir mühim adam diye seçilmek ihtimali geldi. Ne yalan söyleyeyim, bu fikir bana gelir gelmez, hayır kendimi mühim gördüm diye değil. Ama malum bir şekilde seçilmek hoşuma mı gitti nedir? Adama bir parçacık baktım. Zaten o da beni seçmişti. Burasını istersen sana kendimi beğendirmek için söylediğimi san. Adam yanıma yanaştı. Elindeki kağıdı uzattı. Bakın şuna, nedir Allah aşkına, dedi. Baktım, pek anlamadım. Bir daha, bir daha baktım. Yüreğime bir şey oturdu. Yazın susamışken birdenbire bir soğuk su içtiniz mi bir sancı, bir ağırlık oturuverir. Öyle bir şey oturdu canevime. Adamın yüzüne baka kaldım. O anlatıyordu. İşe gireceğim de şimdi. İyi bir iş buldum. Bilseniz ne zamandır işsizim ağabey. Nihayet buldum. Nişanlıyım da. Her tarafım sağlam çıktı muayenede. En son bir de kan muayenesi yaptılar. Şartmış. Nasıl, kanım da iyi mi dersin? Yüzü gülüyordu ama bir şüphe, alnın bir yerini buruşturuyordu. Doçent hatırladım. Benle mi fizyomeniz kesiliyordum? Hayır. Zorla iş bulmuş biri, elinde bir kağıt, kağıtta şüpheli işaretler. Hayır, alnının ortasından, gözlerinin içinden, kafasındaki düşüncelerin sıkıntısı dışarıya vurmuştu bu adamın. Kan 3 şekilde muayene edilmişti. 3 şekilde de pozitif, pozitif, pozitif. 4 zait vardı. Sen bir hastalık mı geçirdin dostum? Yok vallahi, dedi. Yüzü gerildi. Gözlerinin rengi uçtu. Bilmem, anlamam ben bundan, dedim. Yine sordu. Bir şey yok değil mi? Yok herhalde, dedim. Doktor değilim. İyice anlamıyorum. Götüreyim mi bu kağıdı acaba? Bana iş verecekler de dairede. Cevap vermedim. Yüzüne dikkatli dikkatli baktım. Bu dikkatten ziyade aptalca acıyan bir bakıştı. Sen de galiba bir gün bana böyle acıyarak bakmıştın. Hani ben de senden bir yol sormuştum. Saadet yolunu. Hatırlıyor musun? Ne söyledi o adama gözlerim bilmem ki. Kağıda beraberce tekrar daldık. Ne götür dedim, ne götürme. Bakmak istiyor, gözlerin içine bakıyordum. Adam bembeyaz kesilmişti. Gittim, potinlerimi boyattım. Eve koştum, tıraş oldum. Temiz bir kravat bağladım. Bugün artık kimsenin bana yanaşmaması için azametli bir tavır takındım. İşte o gün pardesümü de temizlemeciye verdim sevgilim. Varlık 326, Eylül 1947. Hallaç. Vapurdan çıkarken onu fark etmiştim. Omzundaki dikkatimi çekmişti. Her zaman yanılırım. O omzundaki şeyi bir musiki aletine, bir eski zaman okuna benzettim de. Hallacın kirişiydi. Yine öyle oldu. Görmediğim, bilmediğim bir musiki aletiyle hallat kirişini birbirine karıştırıp eski romanlarda resimlerini gördüğüm seyyar mızıkacılardan hallaca, hallaçtan seyyar mızıkacılara bir saniyede gidip geldim. Yaz yeni başlamıştı. O gün sıcaktı. Vapur bekliyorduk. Gelen vapurdan iskeleye öyle insanlar indi ki her gün İstanbul kazan, ben kepçe dolaştığım halde onlara rastlamamıştım. Kimlerdir, ne iş yaparlar, nasıl yaşarlar, nerede otururlar, ne dertleri var? Şu uzun saçlı bir keman hocasına benzeyen adam kim olabilir? Bu harbi umumi ihtiyat zabiti halini muhafaza eden kranta adam o zamandan beri ne iş yapmıştı ki hiç değişmemişti. Üstünden, başından, bıyığından, saçından hala bir Enver Paşalık akıyordu. Vapurdan benim alakamı çekecek, üzerine 3 dakika meraklanacağım hiç kimsenin çıkmadığı günler olur. Ama böyle günler vapurdan çıkanların üzerinde düşünmek istemediğim günlerdir. O gün öyle bir günümdü. Hiçbir yüzde düşünemiyorken hallacın kırışından bir orta çağ ok atıcısına, oradan harp çalan mızıkacılara, oradan da bir ok hızıyla nur yüzlü kırışın sahibine kafam takıldı. Kısaca boyluydu. Ayağında lacivert kara mürsel kumaşı bir potur vardı. Ceketini sırtına almıştı. Sarı zeminli, küçük, küçük kırmızı çiçekli gömleğinin yalnız boğazına tesadüf eden düğmesi ilikli, ötekiler açıktı. Aradan beyaz kıllı, kırmızı göğsü gözüküyordu. Yanımdan geçerken öyle iki mavi göz gördüm ki içim sevinç içinde kaldı. Şu dünyada daha tertemiz mavi gözlü bir hallaç baba vardı. Belki 70'ini açmıştı. Çevik bir yürüyüşte yürüyor, geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hala tokmak sallıyordu. Hala dünyadan ümitliydi. Akşamüstü güneş battıktan sonra tepemizde kalan gökyüzü renginde mavi gözleriyle dünyamızda namuslu hallaç baba masalını gezdiriyordu. O masalı hatırlamıyorum. Yalnız bir ses duyuyorum. Dız dız dız dız. Vapurdan çıkan ötekilerin, bütün vapur bekleyenlerin, küçük, büyük, bütün günahları kimin başına olursa olsun, ben Hallaç Baba'nın hafifçe kambur uzaklaşıp gidişiyle hemen hemen birdenbire çocuklaşmış, günahsızlaşmıştım. O gün sıcak bir gündü. Pamuk, yün şiltelere atılacak, pamuk tokmağı yiyip de kenara yığıldığı zaman bulutları hatırlatacak. Akşam olacak, Hallaç Baba saçlarında pamuk kırıntıları, üstünde yün kokusu vapura binecek. Kasımpaşa'daki evine dönecek. Kuyudan su çekecek. İhtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona su dökecek. Hallaç Baba yüzünü yıkayacak. Bıyıklarını sıvazlayacak. Ağzını çalkalayacak. Allah'a şükredecek. Yün şilteler, pamuk şilteler, yastıklar, pumba yastıklar. Her evde atıldığı gibi arada bir sizin evde de şilteler atılır. Bir akşam yorgun, belki de canın sıkkın eve dönersin. Bir de bakarsın ki yastığın davul gibi şişmiştir. Karyolan beyaz, tombul gibi bir kadın gibi bakar. İki canlıdır. Uyku nereden gelir bilinmez. Şu uyku insanın sevgilisi gibi bir şey. Gelmeyince sinirlendiriyor. Ama yatağın atılmış diye içinde hafif, kuş tüyü bir sevinç vardır. O gün ne güzel bir gündü. Deniz ne serindi. Ne güler yüzlüydü sandallar. Çocuklar, kadınlar. Sanki kimse kimseye bütün gün sövmemişti. Dünya yüzünde tek bir kötü lakırtı, kötü hakaret, kötü düşünce o gün için, o günün başı için, insan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Ben her zamanki gibi kimsesiz pazarımı bitirmiştim. Hayatımdan memnundum. Hayattan da memnundum. Her şey ışıl ışıldı. Her şey mavi. Akşama doğru kırmızı. Sonra lacivert oldu. Bugün kimse ölmesindi. Bugün dövüş edilmesin. Bugün kimse ağlamasındı. Akşama doğru vapur iskelesine gittim. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk iskelenin parmaklıklarına cambazlık yapıyor. Bir adamla mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içerisinde balık avlıyorlardı. İskelenin hiç çırpınmayan bina gölgeleri düzmüş denizi Monaco prensinin akvaryumu gibiydi. Güneş balıklarını, lisboslar, lipsosları mezgit balıkları kovalıyordu. Köyden güneş çekilmişti. Yalnız iskelenin yarısını yaldızlı bir ışıkla yıkıyordu. Onu tarifelerin asıldığı siyah tahtanın dibine çömelmiş gördüm. Yüzü kıpkırmızıydı. Bugün iyi çalışmış olacaktı. Yüzünde iskeleye inerkenki pembelik kalmamıştı. Çok kanlıydı. Mavi gözleri uçuk, korkuluydu. Yanında durdum. Yüzüme baktı. "Yorulmuşsun baba," dedim. "Yoruldum," dedi. "Hiç yorulmazdım. Bilmem nasıl oldu." ''Sahi mi baba?'' dedim. ''Hiç yorulmaz mıydın?'' ''Tam 78 yaşındayım. Hiç yorulmamıştım. Allah daha ziyade etsin. Olur bazen insan.'' ''Yok, olmaz.'' dedi. ''Ben yorulmazdım. Ben hiçbir iş görmedim, yine yoruldum. Olur böyle şeyler.'' ''İşsizlik insanı yorar.'' dedi. Mavi gözlerini yine gözlerime verdi. Hafifçe kanlıydılar. İhtiyar Hallaç çok derinden bir nefes aldı.